Ayrım 26, sayfa 284. Başı dönen bir neoliberalin hikayesi. Doçent Doktor Halil Berktay genel olarak Taraf gazetesine kaleme aldığı yazılarını Weimar Türkiye'si adlı kitapta topladı. Kitabı okuduğunuzda ilk dikkatinizi bir isim çekiyor, Doğu Perinçek. Nasıl Hasan Cemal'in bir İlhan Selçuk saplantısı varsa, kitabı okurken Halil Berktay'da da bir Doğu Perinçek kompleksi olduğu duygusuna kapılıyorsunuz. Halil Berktay eski yol arkadaşı hakkında yazmadığını bırakmıyor. Sayfa 15, 45, 48, 49, 50, 51, 83, 101, 102, 103, 104, 107, 109, 110, 118, 121, 122, 127 ve 172. Diyebilirsiniz ki eleştiremez mi? Tabii ki eleştirebilir de. Doğu Perinçek'e ağır ithamlarda bulunurken sanki o dönemde yanında kendisi yokmuş gibi yazıyor. Örneğin bu zat dediği Doğu Perinçek'in dergisinde 1980'lerin ikinci yarısından sonra PKK'ya övgüler dizildiğine dikkat çekerken, sayfa 15, sanki kendisinin 2000'e doğrunun yayın kurulu üyesi ve Ankara temsilcisi olduğunu unutmuşa benziyor. Sadece bu değil, örnek olaylar çok. 1968-1971 yılları arasında proleter devrimci aydınlık dönüşümünün sorumlusu olarak Salt Perinçek'i görüyor. Sayfa 48-51. Okurken acaba Halil Berktay hafıza kaybına mı uğradı diye düşünmeden kendinizi alamıyorsunuz. Akademi solculuğunu aydınlık hareketine sokup ABD'den, Yale Üniversitesi'nden getirdiği Sovyet Sosyal Emperyalizmi teorisiyle hareketi bölen Halil Berktay ve düşünsel yoldaşı Şahin Alpay değil miydi? ABD'den Mao'cu Labour Parti'nin ateşli ve dogmatik taraftarı olarak Türkiye'ye dönen Halil Berktay değil miydi? 1969 Çin Komünist Partisi 9. Kongresi'nde Lin Biao tarafından sunulan raporu İngilizce'den Türkçe'ye çevirip Sovyetler Birliği'ne en ağır sözlerle saldıran Halil Berktay değil miydi? Türkiye sosyalistlerini bölen ABD destekli Mao'culuk araştırma konusu olmalıdır. Peking Review'u elinden düşürmeyen Halil Berktay bugün dünü unutmuş gibi yazıyor. Sanki orada değilmiş gibi kalem kıvraklığı yapması da ayrı bir hüneri galiba. Bugün Halil Berktay farklı bir siyasal kimlikle boy gösteriyor. Olabilir, kimse buna hiçbir şey diyemez. Ama çıkıp da öz eleştiri yapmadan yaşananların tüm sorumluluğunu başkasının üzerine atarak kurtulmak da hiçbir vicdana sığmaz. Bitmedi. Halil Berktay kitabında Perinçek'in TİKP'sine de ağır sözler ediyor. TİKP savunmasından, Mamak yargılamalarından alıntılar yapıyor. Bunları okuyan Halil Berktay'ın aynı örgütün önemli teorisyenlerinden biri olduğunu düşünemez bile. Niye böyle yapıyor acaba? Bu arada keşke o çocuksu idealleri yazarken bu kadar düşmanca bir tavır takınmasa. Neden küfreder gibi yazıyor anlamak zor. Bu sert üslubun hoyratlığın sebebi nedir? Kime kızgın? Mesela 12 Mart 1971 askeri darbesi öncesi Halil Berktay aydınlıkçılara bir el kitabı yazıp dağıttı. Bir devrimci işkencede nasıl tavır almalıdır? Poliste ve işkencede ihtilalci tutum. Gerekirse işkencede şerefiyle ölmesini bilmelidir diye yazdı. Sonra darbe oldu, Halil Berktay gözaltına alındı ve örgüt hakkında polise en çok bilgiyi o verdi. Polis de çözüldüğü için Perinçek ve arkadaşları Halil Berktay'ı örgütten kovdular. İnsan düşünmeden edemiyor. Acaba Halil Berktay bugün o günlerin intikamını mı alıyor? Halil Berktay bugün darbe düşmanı olarak görülüyor. Ne güzel. Peki ya dün? Proleter devrimci aydınlığın 12 Mart darbesini doğru dürüst analiz edemeyip insanları yanıltan ve hata yapmasına yol açan yazılarını kim kaleme aldı? 12 Eylül darbesine nasıl baktığını da yazacağız ama önce 1970'lerde neler yaptığına bakalım. Halil Berktay örgütten atıldıktan sonra ne olduysa oldu. Yine Doğu Perinçek'in sağ kolu ve örgütün teorisyeni oldu. Bugün eleştirdiği siyasal kararların hepsinin altında imzası vardı. 1975 yılından itibaren çıkan Aydınlık dergi ve gazeteleri arşivlerde hala duruyor. Bilim kurulunda neler yaptığını kendisi unutmuş olabilir ama tarih unutmuyor işte. Aynı bugün gibi o gün de çok sertti, aşağılayıcı bir dili vardı. Militandı, partideki liberal sağcılaşmaya karşı ideolojik sağlamlaştırmanın önde gelen isimlerinden biriydi. 1970'li yılların sonunda Sovyet sosyal emperyalizmi teorisini o kadar abarttı ki, Sovyetler Birliği'nin Türkiye'yi yıkma planlarına karşı ABD'yi ittifak yapılacak ülke olarak gördü. Tarih 1 Mart 1979. Aydınlık'ta Halil Berktay bakın ne yazdı. İşte aynen Hitler'inki gibi bir faşist devlet olan bugünkü Sovyetler Birliği de siyasi taarruzunu durdurabilecek bu barış kuşatması karşısında bu yüzden telaşa kapılmıştır. Barış kuşatması ABD ile ittifakın adıydı. Bu nedendedir ki parti içinde askeri junta halkın düşmanıdır ve doğrudan hedef alınmalıdır karar tasarısını reddedip 12 Eylülcülerle uzlaşma arayan teslimiyetçilerin başında Halil Berktay geliyordu. İşte iki darbe ve işte Halil Berktay'ın siyasi duruşları. Devam edelim. ABD'nin planladığı 12 Eylül 1980 askeri darbesinden Halil Berktay ucuz kurtuldu. Örgütün Ufuklar Saçak dergilerinde yazılar kaleme aldı. Kaynak yayınlarının kurucuları arasında yer aldı. Bu yayın organlarında 12 Eylül'den sonra ortaya çıkan sivil toplumculuğa karşı zehir zemberek yazılar yazdı. Teorik eleştiriler getirdiği Murat Belge'yi yerden yere vurdu. İlginçtir Halil Berktay Murat Belge için dün nasıl yergide ağır yazıyorsa bugün de övgüde o derece abartılı bir dil kullanıyor. Halil Berktay'ın dönüşleri yazmakla bitmez. 1980'den sonra aydınlık hareketi içinde yükselmeye başlayan anti-Stalinist söylemlere karşı çıkan isimlerden biri de yine Berktay'dı. Ancak aynı Halil Berktay 1-2 yıl sonra yine çark etti. Eskiden Hitler rejimine benzettiği Sovyetler Birliği'nin şimdi sosyalist ilan edilmesi gerektiğini söylemeye başladı. Halil Berktay'ın yeni siyasal çizgisinin mimarı Pravda'nın Türkiye temsilcisi Audrey Stepanov'du. Bu görüşmeler üzerine Halil Berktay birden Sovyetler Birliği'nin sosyalist olduğuna ikna oluvermişti. Şaşırdınız mı? Şaşırmayınız. Aslında Halil Berktay budur. Halil Berktay sınıfın çalışkan çocuğu gibidir. Okur ve bilgi sahibi olur. Ama olguyu, bilgiyi analiz edemez. Teorik olarak ezbercidir. Okuduğunu sadece aktarır. Yani tercüme odasında yetişmiş Tanzimat aydınına benzer. Evet, sohbet ederseniz veya dersine girerseniz bilgisiyle sizi kendine hayran bırakır. Ama o bilgiyi teorik inşaada kullanamaz. Berktay esas olarak yabancı hayranıdır. Dün de, bugün de. Fikirlerini söylerken verdiği en ufak örneği bile bir yabancı referansa dayandırmayı olmazsa olmaz hale getirmiştir. Aslında ne okursa kendinden bilgili kimle görüşürse onun gölgesi olur. Bu kadar zigzağın, yalpalamanın başka bir açıklaması olabilir mi? Diğer yanda, Halil Berktay'ın bugünlerde herkese yaptığı gibi biz de ona ajan mı diyeceğiz? Objektif ajan. Neyse, 1980'li yılların sonunda Gorbaçov'un ateşli bir taraftarı haline gelen Halil Berktay, Sovyetler Birliği yıkılınca yine çark etti. Yeni siyasi kavramları özgürlük ve demokrasiydi. Önce kendisine Sosyalist Parti Genel Başkanlığı'nı öneren Aydınlık Hareketi'nden koptu. Aslında kariyeristti ama rüzgarın döndüğünü hissedip korktu. Kendisi kitabında 1980'lerin sonunda Birleşik Demokratik bir sol partinin kurulamamasını kaçan bir şans olarak görüyor. Sayfa 103. Adama demezler mi genel başkan lider olup becerebilseydin o zaman? Hayır, Halil Berktay ve benzeri böyledir, hep şikayet ederler. Aydınlık Hareketi'nden kopunca Sosyalist Birlik dergisini çıkardı. Yeni bir parti kuruluşu için çalıştı, Türkiye Birleşik Komünist Partisi'ne yakınlaştı. Bunların hepsini yaparmış gibi yaptı. Çünkü Halil Berktay aslında artık kendi yolunu kendi çizmek istiyordu. Çoktandır dostlarına dert yanıyordu. Siyasetle ilgilenmek istemiyor, üniversitede hocalık yapmak istiyordu. Önce yeni yaşam tarzını istedi, sonra ona uygun bir teorik inşaya girişti. Kişisel kurtuluşu için kendini tarih çalışmalarına adadı. ABD'ye, Harvard'a, İngiltere'ye, Birmingham'a gitti. Tarihe bakışını, tarih anlayışını tamamen değiştirdi. Eski kitaplarını, çevirilerini yaktı. Sonra gelip Sabancı Üniversitesi'nde hocalık yaptı. Komünizmi hatırlamak başlıklı ders verdi. Bu savrulma sırasında siyasi tartışmalara girmedi, yıllarca sustu. Sonra birdenbire Ergenekon soruşturmasıyla birlikte suskunluğunu bozdu. Tarafta sert yazılar kaleme almaya başladı. Neler yazmadı ki? Kitaptan. Ulusalcıların dili basma kalıptı ve Nazilere benziyordu. Sayfa 17. Ulusal devrimcilik İtalyan ve Alman faşizmiyle aynıydı. Sayfa 85. Ulusalcılar Faşist'ti, sayfa 121. Marx ve Engels demokrasi üzerine pek kafa yormadıkları için çok teorik hatalar yapmışlardı, sayfa 86. Amerika Türkiye'de pek bilinmiyordu aslında, övülecek bir ülkeydi, sayfa 117. Bugün Türkiye'de en donmuş, en muhafazakar düşünce Kemalizm'di, sayfa 127. Ermeni tehciri değil, Ermeni soykırımı yapılmıştı, sayfa 129. Türkiye'de politik İslam hırçın bir umutsuzluk ve çıkışsızlıktan doğmamıştı. Sosyal temeli yoksullaşma, işsizleşme ve lümpenleşme değildi. Aksine Avrupa ile bağları içinde büyüyen bir sermaye birikimine dayanıyordu. İslamcılar ne şeriat ne de dış dünyadan kopuş istiyordu. Sayfa 134. CHP çökmüş bir partiydi, ideolojik olarak iflas etmişti. Aldığı %20 oy da bunu gösteriyordu. Sayfa 137. Anti-emperyalizm bir aldatmacaydı, sayfa 182. Nazım Hikmet'i kişi ve önder olarak Mustafa Kemal'i yücelttiği, Kurtuluş Savaşı'nı idealize ettiği ve son şiirleri dağınık olduğu için eleştiriyordu, sayfa 200. Yeni safını şöyle belirtiyordu, ulusalcılığa karşı çıkan AKP'nin yanı, sayfa 125. Bu arada görüşlerine karşı çıkanlara kerameti kendinde menkul jeostrateji uzmanları diyordu. Ne güzel değil mi? Bunu yazarken geçmişte neler yazdığını insan hiç mi aklına getirmez? Son bir alıntı daha yapalım. Türkiye'de şu son 5 yılın ulusalcılık çılgınlığı aşıldığında kimler hiçbir rezillik yapmamış gibi davranacak, kimler bir nebze olsun utanacak? Sayfa 24. Şimdi siz böyle yazan birine ne yanıt verirsiniz? Halil Berk'le hiç mi aynaya bakmıyor acaba? Döneklik kişilik zafiyetine mi yol açıyor? Bu kadar yalpalamış birinin hala kendinden, yazdıklarından, söylediklerinden emin olmasını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Sanırım bu psikiyatrinin alanına giriyor. Tarihimizde Halil Berktay gibi başka isimler de oldu. Üniversitenin Tokadı, tarih 29 Mart 1922, yer İstanbul. Darülfü'nün üniversite konferans salonunda Fuzuli ve Mülahazat-ı düşüncesinin felsefiyesi konulu panel yapılıyordu. Kürsüde konuşan Rıza Tevfik, Fuzuli Türk değildir, İranlıdır deyince ön sırada oturan yazar Süleyman Nazif ayağa fırladı. Hatip Bey yanılıyorsunuz, Fuzuli Türktür, Azeri Türküdür. Müdahaleye Rıza Tevfik sinirlendi. Siz yanılıyorsunuz, Türk değildir. Ayrıca hem Türk olsa ne çıkar? Fuzuli'yi aranıza almakla ne kazanacaksınız? İmam-ı Azam da Türk değildir. Bugün İstanbul'da rahat oturabiliyorsanız bunu büyük devletlerin İslam alemine karşı olan saygısına borçlusunuz. Sözler salonu karıştırdı. Öğrenciler ile sarıklı dinleyiciler birbirine girdi. Rıza Tevfik kaçtı. Rıza Tevfik'in sözleri aslında yeni değildi. Üniversitedeki derslerinde sürekli tekrarlıyordu. Ayrıca Peyam-ı Sabah gazetesinde de yazıyordu. O gün öğrencilerin tepkisi bu birikimler sonucuydu. Ertesi gün öğrenciler coğrafya Darül Mesaisi'nde toplantı yaptı. Tartışmalardan sonra üniversite yönetimine sunulmak üzere bildiri hazırlandı. Peyam-ı Sabah'ta yazan ve aynı zamanda üniversitede hocalık yapan gazeteci Ali Kemal, yazar Cenap Şahabettin, feylesof Rıza Tevfik ile öğretim üyeleri, Hüseyin Daniş ile Barsamyan Efendi'nin istifası istendi. Aksi takdirde dersler boykot edilecekti. Bildiri Edebiyat Fakültesi Dekanı İsmail Hakkı Baltacıoğlu Bey'e verildi. Ayrıca okul çevresindeki ağaçlara, duvarlara ve tramvay direklerine de yapıştırıldı. Rıza Tevfik Peyam-ı Sabah'ta beni istemeyene ben de hiç ders vermem diye yanıt yazdı ve istifa ettiğini açıkladı. Onu derslerinde Türkler için hep çapulcular diyen Hüseyin Daniş takip etti. Bu arada acil toplanan fakülte kurulu bu iki istifayı kabul etti. Barsamyan hakkında soruşturma açılmak istenmesi Ermeniler konusunda hassas olan işgalci İngilizleri kızdırdı. Öğrenciler üniversite kararından memnun olmadılar. İthamname hazırlayarak Türklüğe hakareti asla kabul edemeyeceklerini açıkladılar. Edebiyat fakültesi öğrencilerine diğer bölümlerden destek geldi. Tıp, fen, hukuk fakülteleri öğrencileri de boykota başladı. Ayrıca ticaret mektebi, ziraat mektebi, baytar mektebi, orman mektebi, eczacı ve dişçi mektepleri, mektebi mülkiye, ticareti bahriye mektebi öğrencileri eyleme katıldılar. Olay büyüyordu. Ali Kemal öğrencileri yardakçılar, baldırı çıplaklar, onları destekleyen gazeteleri ise lahana yaprakları diye sürekli aşağıladı. İstanbul basını da ikiye bölündü. İstanbul hükümetini tutan gazeteler istifası istenen isimlerin yanında yer alırken, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı destekleyenler öğrencilerin yanında saf tuttu. Üniversite rektörü Besim Ömer Paşa ne yapacağını bilemez haldeydi. İmdadına Maarif Nazırı Sait Paşa yetişti. 12 Nisan itibariyle üniversiteleri geçici olarak kapattı. Öğrenciler boykotun daha örgütlü uygulanabilmesi için Darülfünun ve Mektebi Aliye Cemiyeti'ni kurdular. Onların General Harrington'ları varsa bizim de Mustafa Kemal'imiz var diyorlardı. Üniversite yönetimine sürekli dilekçe veriyor, 5 kişi hakkında sürekli ihbarlarda bulunuyorlardı. Sonunda üniversite yönetimine ithamnamedeki iddiaları incelemek üzere bir komisyon kurdu. Suçlanan hocalardan savunma istedi. Hüseyin Daniş bu teklife yanıt bile vermedi. Rıza Tevfik ve Cenap Şahabettin savunma yapmayacaklarını açıkladılar. Ali Kemal ve Barsamyan ise 3 gün süre istediler. Komisyon 22 Nisan günü Zeynep Hanım konağında toplandı. Önce öğrenci temsilcileri dinlendi. Komisyon raporunu Darülfünun divanına gönderdi. Onlar da topu Edebiyat Fakültesi yönetimine attılar. İşler iyiden iyiye sarpa sarmıştı. Mesele aslında İstanbul hükümeti ile Ankara hükümetinin çekişmesiydi. Maarif Nazırı Sait Bey öğrencilere ve dolayısıyla Ankara'ya boyun eğmemek için okulların 20 Mayıs'ta açılacağını duyurdu. Öğrenciler hemen Sultanahmet'te akademi adını verdikleri Bahçeli Kahve'de toplandılar. Boykot devam edecekti ve ayrıca başta 5 hocaya destek veren Fuat Köprülü Hoca olmak üzere kendilerini desteklemeyenleri çürük yumurta yağmuruna tuttular. Ali Kemal Babı Ali'de Peyam-ı Sabah gazetesi önünde ve Cenap Şahabettin de Bakırköy'deki evinden çıkarken yumurtadan nasibini aldı. Öğrencilerin kararlı olduğunu gören üniversite tüzüğünde değişiklik yaptı. Yetki kargaşasına son verdi. Kararı Darülfünun divanı verecekti, verdi de. 5 öğretim üyesi üniversiteden uzaklaştırıldı. İstenmeyen hocalardan boşalan kürsülere fahri olarak yani maaşsız yeni öğretim üyeleri getirildi. Ali Kemal'den boşalan Avrupa ve Osmanlı Devleti Münasebetleri dersine Ali Reşat Bey, Cenap Şahabettin'den boşalan Türk Edebiyatı Tarihi dersine Yahya Kemal, Rıza Tevfik'ten boşalan Metafizik dersine Ahmet Naim ve Estetik dersine İsmail Hakkı, Hüseyin Daniş'ten boşalan İran Edebiyatı dersine Veled Çelebi, Barsamyan'ın Batı Edebiyatı kürsüsüyle birleştirilen İngiliz Edebiyatı dersine de Şerif Bey getirildi. 25 Ağustos günü dersler yeniden başladı. Bir gün sonra Türk ordusu taarruza başladı. Öğrenciler de kazandı, liderleri Mustafa Kemal'de. Kaybeden liberal öğretim üyeleri oldu. Bugünün dünden farkı yok. Aynı pervasız konuşmalar yine yapılıyor. Yine aynı yalanlar dile getiriliyor. Tarihimizi yok etmek istiyorlar. Aynı Hrant Dink olayında olduğu gibi. Utanmadan Hrant Dink'i farklı tanıtmaya çalışıyorlar. Hrant Dink'in katillerini kim saklıyor? Serdar Akinan 23 Ocak 2009'da Akşam gazetesinde yazdı. Liberal aydın tayfasının halini ise hiç düşünmek bile istemiyorum. Bu liberal aydınlardan bir ricam var. Şayet gerçekten namuslu iseniz gelin Hrant için bir şey yapalım. Hrant'ın gerçek katillerini bulmak bence tek gerçek ortak hedefimiz olmalı. Başbakanın imzaladığı Emniyet Genel Müdürü Ramazan Akyürek hakkındaki soruşturma izninin gelin takipçisi olalım. Bu soruşturma izninin nereye varacağını, arka planında ne olduğunu bilen biliyor. Hrant'ın gerçek katilleri bu soruşturmanın sonundaki tünelde saklıdır. Hadi bir parça samimiyseniz bu soruşturmanın ne olduğunu, hangi aşamada olduğunu köşelerinizde ısrarla dillendirin, takipçisi olun. Cemaatin bu soruşturmayı neden manşete çekip takipçisi olmadığını düşünün. Cemaat artık beni endişelendirmiyor, onlar için artık sadece endişe duyuyorum. Hrant Dink cinayetini neoliberaller bilerek saptırıyor. Ne kendileri ne de cemaatin yayın organları suikaste polisin ağır kusurunu görüyor. Hepsinden önemlisi Hrant Dink'i kendileri gibi gösteriyorlar. Ne alakası var? İşte Dink'in 1 Haziran 2004'te yazdığı Andıran Günler makalesinden başlıklı bir alıntı. 100 yıl önce Ermeniler bekliyordu İngiliz-Fransız ittifakını. Şimdi Kürtler bekliyor Amerikan-İngiliz ittifakını. Osmanlı topraklarında 100 yıl önce oynanan oyun bu kez Irak topraklarında sahneleniyor. Hiçbir emperyalist ülke bir milletin kara kaşı kara gözü için onu kurtarmaya gitmez. O önce kendi çıkarını düşünür. İşine geldiğinde de anında satar, arkasına bile bakmadan çeker gider. Nitekim 100 yıl önceki o beklentiler, o umutlar Ermeniler açısından tam bir hüsranla sonuçlandı işte. Beklentinin gerçekleşmemesi bir yana, varlığını o zamana dek belli bir millet sistematiği içerisinde sürdürebilen Ermeni halkının büyük bölümü yok edildi. Bir milletin kökünün kazılmasına vesile olundu. Koca halkın Anadolu üzerindeki tüm izlerinin silinmesine kapı aralandı. İyisi mi sen gel ey Kürt kardeşim, sen gel şu işi bir bilene sor, şu Ermeni kardeşinin bilir kişiliğine güven. Böylesi savaş ortamlarına güvenme. Bil ki bu savaş ortamları zalimlerin nezdinde bitirilmemiş hesapların da kökten çözüme kavuşturulduğu tuzak fırsatlarıdır. Bu tuzağa düşme. Peki bu sözleri söyleyen yazan biriyle neoliberaller nasıl aynı safta olur? Olamaz. Bugünün demokrasi sevdalıları siyah patentli ılımlı İslamcıdır. Büyük Orta Doğu projesi sevdalısıdır. Hrant Dink emperyalizm karşısında hep Türkiye'den yana oldu. Bugünün demokrasi sevdalıları gibi soykırım için Türkiye adına özür dilemeye kalkmak bir yana, Ermeni tehcirinin Türkiye'nin bir iç sorunu olduğunu söyledi. Amerikalardan, Fransalardan gelecek çözüme hep karşı çıktı. Hrant Dink tüm insanların insanca yaşamasını savundu. Ermeni düşmanlığıyla, Kürt düşmanlığıyla, Yahudi düşmanlığıyla savaştı. Ama hiçbir zaman büyük Orta Doğu sevdalısı olmadı. Şunu bilen azdır. Rıfat Bali, Musa'nın evlatları, Cumhuriyet'in yurttaşları kitabındaki Bir Diğer Düşman Dönmeler adlı yazısında Hrant Dink'in Ermeni tehcirinden Sabetayistleri ve Yahudi sermayesini sorumlu tuttuğunu yazar. Tuhaf bir tesadüftür ki hem İslamcı basın hem de Ermeni basını soykırımın sorumluluğunu dönmelerin sırtına yüklemektedir. Agos örneği ilginçtir. Gazetenin genel yayın yönetmeni Hrant Dink, Agos'un 1996 yılında Türkçe yayın yapmaya başlamasıyla ve Dink'in Türk basınıyla kurduğu iyi ilişkiler sayesinde Türkiye'deki Ermeni cemaatinin gayri resmi sözcüsü durumuna yükselmiştir. Dink ayrıca zaman zaman soykırımın dönmelerce başka deyişle Yahudilerce gerçekleştirildiğini de ima etmiştir. Rıfat Bali Dink'in bu sözleri için 20 Ekim 2000 tarihli Agos gazetesinde çıkan Gerçek Maskaralık yazısını kaynak gösteriyor. Dink'in bu görüşlerine Aydoğan Vatandaş'ın Asala Operasyonları Aslında Ne Oldu adlı kitabında Dink'le yapılmış bir röportajda da buluyoruz. Hrant Dink'in katledilmesiyle Ergenekon davası arasında bağ kurmaya çalışıp duran, böylelikle Cumhuriyet'i savunanlara en çirkin iftiralardan birini daha atma peşinde koşan liberaller gerçeği çarpıtıyorlar. Kandırıyorlar herkesi, salt Ermeni olmak, hatta Dink'i yakından tanımak, katli karşısında haklı olarak dehşete kapılmak, kimseye Hrant Dink'in mirasını sahiplenme hakkını vermez. Agos gazetesinin genel yayın yönetmenliğine sosyalist Hrant Dink'in yerine liberal Etienne Mahçupyan'ın geçmesi bir miras devralma değil, bir darbedir. Bu atama Ermeni cemaatinin içindeki Türkiye bağımsızlığını savunan eşitlikçi ve anti-emperyalist sesin susturulması ve yerine demokrasi maskeli ikinci cumhuriyetçilerin geçirilmesidir. Hrant'ın sağlığında Agos'un kapısından giremeyenler bugün Hrantçı gözükerek göz boyuyorlar. Bunu saklamıyorlar da. Yurt dışından yayın yapan diaspora Kürtlerinin yazarlık yaptığı Kürdistan Post sitesinden Hülya yetişen Etienne Mahçupyan'la bir röportaj yaptı. Mahçupyan, Agos'ta Hrant Dink'in ölümünden sonra bir çizgi değişikliği olduğunu gizlemedi. Dink döneminde Ermeni cemaatinin kendisini ifade ettiği bir yayın organı olan Agos'un, kendisiyle beraber Türkiye siyasetini Ermeni cemaatine taşıyan bir gazete olduğunu ve gazetenin Ermeni cemaatine mesafeli olduğunu şu sözlerle anlattı. Türkiye'nin siyasetini Ermeni cemaatine taşımak gibi bir kaygımız var. Ayrıca Ermenilerin de o siyasetin bir parçası olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Şimdi gazetenin misyonu aslında o. Hrant Dink döneminde daha çok cemaat sözcülüğü yapıyordu Agos. Şimdi ise gazeteciyiz, daha mesafeliyiz Ermeni cemaatine. Peki Mahçupyan'ın Ermenilere taşıdığını söylediği Türkiye siyaseti neydi? Çok açık değil mi? Taraf gazetesinde yazıyor olması bile bunu göstermiyor mu? Şaka gibi bir de gittiler uluslararası Hrant Dink ödülünü kime verdiler dersiniz? Uluslararası Hrant Dink ödülünün ilki taraf gazetesi yazarı Alper Görmüş ve İsrailli gazeteci Amira Hasa verildi. Amira Has'ın aldığı ödül anlaşılabilir. Has yıllardır Gazze'de ve Batı Şeria'da yaşıyor. Buradan Haaretz'e yazılar yazıyor. İsrail'in Filistin politikasını eleştiriyor. Bunu yaparken de posta kutusuna düşen belgeleri yayımlamıyor. Gerçekten gazeteci gibi haberin ve hayatın içinde bulunuyor. Diğer isim taraftan Alper Görmüş. Niye bu isim? Utah'tan gönderildiği artık bilinen darbe günlüklerini, ki bu günlüklerin varlığı halen tartışılıyor, yayımlamanın ötesinde yaptığı önemli bir gazetecilik hatırlıyor musunuz? Peki, daha önemli bir soru soralım. Her gün Ergenekon hakkında bir dizi istihbari haber yapan Taraf gazetesi neden Hrant Dink cinayetinin üstüne gitmiyor? İstihbarat meselelerine meraklı, emniyette haber kaynakları olan bu gazete, cinayette hangi görevlerin ihmali olduğunu neden yazmıyor? Cinayette parmağı olduğu söylenen bir cemaatin emniyetteki önemli ilişkilerini neden gündeme getirmiyor? Emniyete istihbarat veren Erhan Tuncel'in emniyetteki ilişkilerini neden araştırmıyor? Tuncel'in Dink cinayeti öncesi yaptıklarının üzerine neden gitmiyor? Tuncel cinayeti önceden haber verdiği halde emniyetin neden cinayeti seyrettiğini irdelemiyor? Emniyetten Tarafa neden hiç bunları aydınlığa kavuşturacak belge sızmıyor? Kısacası Taraf, Hrant Dink cinayetinin üzerine gitmediği gibi cinayeti sulandıran bir dizi haber yaptı. Evet, Alper Görmüş Hrant Dink cinayetiyle ilgili ne yaptı, ne yazdı, nasıl bir riske girdi? Koskocaman bir sıfır. Peki bir soru daha, Nedim Şener'i bilir misiniz? Gazeteci Şener, Dink Cinayeti ve İstihbarat Yalanları isimli bir kitap yazdı. Emniyet belgelerinde cinayetin şifrelerini adım adım çözdü. Yandaş medyanın asparagasları bu kitapla açığa kavuştu. Böyle bir çalışma Dink'in hatırasına en güzel hediye değil mi? Peki ne oldu dersiniz? Emniyet Nedim Şener'den davacı oldu. Hrant Dink'in katillerine 20 yıl hapis cezası istenirken Şener 28 yıl hapis cezasıyla yargılandı. Hrant Dink anısına verilen gazetecilik ödülü ise Türkiye'nin bir köyünde emeklilik günlerini geçiren ve Dink cinayetini aydınlatmak için hiçbir şey yapmayan Alper Görmüş'e verildi. Ödül töreninde kimler var? Ufuk Uras, Oral Çalışlar, Zafer Üskül, Egemen Bağış, Akın Birdal, Lale Mansur. Ödülü veren ise Yeni Şafak yazarı Ali Bayramoğlu. Yazık, Dink ailesi de seyirci. Hayatını faşizme karşı mücadeleye adamış devrimci Hrant Dink'in ödülünün faşist bir liberale verilmesine nasıl karşı koymazlar? Liberal faşistler özgürlük, demokrasi sözleriyle Dink ailesinin de gözlerini boyayarak hipnotize etti.